Ayrım 3. Bir İnsan. Oriana Fallaci. Sayfa 33. Seni öğleye doğru götürdüler. Sağında çiçek bozuğu yüzlü adam vardı. Solunda onunla kavga eden bir albay. Katlanabilir koltuklarda da mitralyözlü iki muhafız. Şoförün yanında iki muhafız daha. Arabada 8 kişiydiniz. Tıkış tıkış oturduğunuzdan yanındakiler sana ağırlık veriyor, soluk almanı zorlaştırıyorlardı. Yara bere içindeki vücudun daha çok ağrıyordu. Beline dayalı tabanca da canını acıtıyordu ayrıca. Yüzü delik deşik olan adam bir yandan tabancasını sana dayıyor, bir yandan da anlayacaksın ne demek olduğunu, anlayacaksın Teğmen. Ya da sağır ve dilsiz oyunu oynamayı bırakacaksın elbet, bırakacaksın deyip duruyordu. Her tehdidin ardından da basıyordu tekmeyi. Sen suskunluğunu sürdürüyor ve her an beklenmedik bir şey olabilir umuduyla gözlerini yola dikmiş bakıyordun. Ne bileyim, kaçmanı sağlayacak beklenmedik bir şey. Ne yazık ki hiçbir şey olduğu yoktu. Otomobil güven içinde, önünde ve ardında motosikletli muhafızlar olduğu halde ilerliyordu. Kimsenin aldırdığı yoktu. Arabalar yanınızdan sıyrarak geçtiklerinde bir bakışla karşılaşabilir miyim diye etrafı kolaçan ediyordun. Fakat boş gözlerle karşılaşıyordun. Kayıtsızca bakan gözler. Acaba bir hırsız mı? Bir katil mi yakalandı acaba diye düşünüyor olabilirdi. Bir ara kaldırımda bir gençle yürüyen bir kız gerçek durumu sezer gibi oldu ve gencin bileğini yakalayarak işaret parmağıyla seni gösterdi. Bu senin içini öylesine rahatlattı ki kız sanki tüm kenti temsil ediyormuş gibi geldi sana. Sanki tüm kentin sakinleri pencerelerine çıkıp onu tutukladılar, tutukladılar, savunalım onu diye bağırıyordular. Genç ise omuz silkip boş ver sen karışma bu işlere der gibi baktı. İçindeki ferahlama üzüntüye dönüştü. Müthiş bir yorgunluk hissettin, başını eğmiştin ve yenilginin tüm acıları su yüzüne çıkmıştı. Giyimli insanlar arasında soymuş durumda olmandan ötürü kendini gülmüş buluyor, başarısızlığından ötürü kendini küçük görüyordun. Yapayalnız hissediyordun çünkü gerçekten yalnızdın ve sana yapılacaklardan korkuyordun. İradende bir çatlak belirdi. Acaba dayanabilecek miydin? İçinden geçenleri çiçek bozuğu yüzlü adam anlamıştı. Boşluğuna dayadığı tabancayı çekerek çenek kemiğine doğru uzattı. Az sonra varacağız Teğmen. Sana yemin ederim ki o zaman konuşacaksın. Göreceksin bak, hem de nasıl konuşacaksın. Seni bülbül gibi konuşturacağım. Sen benim adamın neye çıktığını bilmezsin. Benim için heykelleri bile konuşturan adam derler. Kim olduğumu anlamadın mı hala? Ben binbaşı Teofilo Yannakos'um. Sen bu adı biliyordun. Söyledikleri de doğruydu. Hatta onunla ilgili acıklı şöyle bir fıkra da dolaşıyordu. Bir arkeolog günün birinde bir heykel bulur fakat hangi tarihsel döneme ait olduğunu çözümleyemez. Arkeolog heykele dönüp söylesene lütfen hangi dönemde yaşadın diye sorunca arkeoloğun yardımcısı hocam heykeli Teofilo Yannakos'a götürün o konuşturur demiş. Onun kim olduğunu öğrenmek her şeye rağmen seni rahatlattı. Birden esen bir rüzgar korkuyu, kuşkuyu ve yenilgiyi silip süpürdükten başka çıplak olmaktan ötürü kendini gülünç bulma duygusu da kaybolup gitmişti. Yerine tek başına olmanın gururu, yenilgisizliğin direnci uyanmıştı. Ve çiçekten mi, yoksa ne menen bir hastalıktan mı delik deşik olmuş yüzün üzerindeki kraterlerde göz gezdirdikten sonra kahkahayı salıvermiştin. Gül, gül dedi. Teofilo Yannakos. Otomobil bu arada Olimpiyat Stadı'nın, Hilton Oteli'nin ve Amerikan Büyükelçiliği'nin önünden geçiyordu. Elçilik binasını geçtikten sonra yüreğinde bir sızı duydun. Kaldırımı süsleyen akasya ağaçlarının ötesindeki askeri polisin özel soruşturma bölümü ESA'nın yerini tanımıştın. İşkence merkeziydi burası. Şimdi bu binanın da yerinde yerler esiyor. Bir gökdelen inşa etmek için yıktırıldı. Fakat sonradan yapımından vazgeçildi. Çoğu kimse böylesine lanetlenmiş bir yerde yapılacak binada oturmanın uğursuzluk getireceği kanısındaydı. Şimdi o akasya ağaçlarının altında birkaç molozla kaldırımdaki çöplükten başka bir şey yok. Bir de yarıda kalmış sütunlarla demir saçlar. Güney rüzgarları denizden estiğinde ve çöpler uçuşarak kızgın değirmenler gibi fır döndüğünde binanın terk edilmiş sütunlarını demir saçlar kös kös vururken yıkıntılardan sanki iniltiler geliyor. Oysa kentin bu bölümü güzel bir sayfiye yeri. Sokaklar yeşillik içinde ve bol ışıklı. Eski stil beyaz renkli villalarda zengin kişiler oturuyor. Bunların aşçıları, uşakları, hizmetçileri ve şoförleri var. Aynı zamanda kor diplomatiğinde oturduğu bir semt. Bahçeler bakımlı ve binanın dış bölümünün pirinç aksamı pırıl pırıl. Buranın pencerelerinden insan çığlığı ve iniltilerinin çıktığı cehennem olduğuna inanmak zor. Uşaklı, aşçılı, hizmetçili, şoförlü zenginler bu sözleri duymazlar mıydı? bahçeleri bakımlı ve binanın dış aksamı parlak pirinçli konsolosluklarda, elçiliklerde çalışanlar bu inlemeleri işitmezler miydi? Özellikle kaldırımın hemen karşısında bulunan Amerikan Büyükelçiliği mensupları duymazlar mıydı acaba? Belki duyuyorlardı da bıkkınlık gösteren bir dudak büküşüyle geçiştiriyorlardı. Hay Allah, yine başladılar bu gece, partimizi de berbat edecekler diyorlardı belki. ESA merkezinin nasıl bir bina olduğunu düşünmek için de insanın aklını zorlaması gerek. Acaba Moskova'daki Lubyanka binası gibi güzel bir bina mıydı? Yoksa Madrid'deki gizli polisin binası gibi miydi? Yoksa Akdeniz ülkelerindeki gibi herhangi bir kışla benzeri miydi? Köhnemiş duvarlar, soluk renkli bekleme odaları, derisi kalkmış koltuklar, kırık dökük kül tabloları, diktatörün portresiyle bezenmiş kirli bürolar ve masanın gerisinde devamlı terleyen bir memur. İçi simsiyah tırnaklar, küstah bıyıklar, anut çehreler, korku damgası yemiş askercikler tarafından "Evet kumandanım, baş üstüne teminim" diyerek getirilen kahveler, tutuklulara mahsus kantin ve özel sorgu odaları. Bu odalardan biri en üst kattaydı. Çığlıklar ve inintiler duyulmasın diye terasın yanında özel bir motor çalıştırıldı. Bunlar ölmeden bir ay önce yazdığın ve o korkunç 23. sayfaya gelince yırttığın kağıtlarda yazılıydı. Bana bu kağıdı almamı yasaklamıştın. Fakat ben almıştım. Bu sayfaya orada geçirdiğin ilk 24 saate olup bitenler tüm ayrıntılarıyla yazılmıştı. Ayrıntıları en ince noktasına kadar anımsayışına şaşıyorum. Aradan yıllar geçtikten sonra bile hiçbir şey unutmamış olman, ne bir isim, ne bir cümle, ne bir davranış, hiçbir şey unutmamış olman, bütün bunların belleğini kızgın demirle damgalanmış gibi geçtiğini gösteriyor. O kağıt parçalarında yazdığına göre, işkence merkezinin bulunduğu binanın giriş kapısını otomobiliniz açtığında ve Teofilo Yannakos sana "Hoş geldin teğmen" dediği sırada bina çevresinde alarm durumu vardı. Havaya dikilmiş makineli tüfekler, sinirli hareketlerle oradan oraya koşuşan askerler, sert emirle karışık pısıldayışlar ve sorular. Kimdir bu yarı çıplak, yalın ayak adam? Ne suç işlemiş? Merdivenlerden ite kaka çıkardılar seni. Bir yazıhaneye aldılar. Basına fotoğraflarını dağıtmak için resmini çektiler. Kolları aşağı doğru sarkmış, başı sol omuzuna eğik, bakışı hüzünlü bir yüzücüyü gösteren o fotoğraf insanın yüreğini parçalıyor. Az sonra doktor çağrılarak suskunluğuna şokun mu neden olduğu soruldu. Gelen doktor garip biriydi. Yüzü sevimli ve canlıydı. Alaycı bir tavrı ve parlak gözleri vardı. Oraya rastlantı sonucu düşmüş birine benziyordu. Çok şaşırmış gibi sendeki sigara yanıklarını inceledi. Kim yaptı bunu? Seni kül tablası mı sandılar? Aşırı denecek bir incelikle tüm yara bereli yerlerini gözden geçirdi. Buran acıyor mu? Ya buran? Şuran? Sonra kızarmış şakağının ne olduğunu sordu ve sorularını yanıtlamıyorsun diye kızmış gibi davrandı. Belli ki sana kıskın değildi ve sana şu ya da bu biçimde yardım edebilmeyi istiyordu. Üniformalı olmasına karşın o da senin hoşuna gidiyordu. Fakat bunu ona kanıtlamak için hiçbir davranışta bulunamazdın. Doktorun yanında daha çok kalmasını umut etmekten başka bir şey yapamazdın. Kalabilmişti de. Nitekim az sonra Teofilo Yannakos sinirlendi ve doktora, "Sonuç olarak doktor, söze edilen şok var mı, yok mu?" diye sordu. "Evet, geçirdiği korkudan ötürü bir şok söz konusu. Fakat kesin bir şey söyleyebilmek için muayene odasını almam, sükunet içinde bazı incelemeler yapmam gerek." "Ne incelemesi, ne muayenesi doktor? Burası bir polis merkezi, ilk yardım merkezi değil. Ben de bir psikiyatri uzmanıyım, veteriner değil. Sen bir psikiyatristen onun sağır dilsiz numarası yaptığını anlamalısın. Belki seninle de alay ediyordur. Hayır, onu tedavi etmeliyim. Tedavisiyle biz meşgul oluruz doktor. Onu bize bırak." Doktora kapıyı gösterdiler. Adamın boynu bükük kapıya gittiğini görünce seni beklemeyerek açık denize vuran teknenin gidişini görür gibi oldun. "Bekleyin, geliyorum. Bekleyin." Arkasından koşup kolundan çekmeyi, alıkoymayı istedin. "Götür beni. Beni buradan götürmek için bir vesile yarat." Doktor bu isteğini anlamıştı. Durdu. Başını çevirdi, sana göz etti. Gözüyle anlatmak istediği şuydu. Senin sağır dilsiz süsü verdiğini biliyorum. Onlar da pek emin değiller durumdan. Bu oyunu oynamaya devam et. Ne var ki, öyle görünmek giderek işine daha az yarayacaktı. Onlarla değişik koşullar altında karşı karşıya kalma anı yaklaşıyordu. Ne sağır, ne dilsiz olmadığını açığa vurma anı artık gelip çatmıştı. Seni başka bir odaya götürdüler. Bu odada bir masa, iki sandalye vardı. Evet, ama bir de yatak bulunuyordu. Döşeksiz ve demirden bir yatak. Yatağın bir kemeri, kemerin de sopaya benzeyen dilli bir kopçası vardı. Çavuşlar da iri yarı yapılı adamlardı. Onlara baktın, yatağa baktın. Bir an için döşeksiz, demirden yatağın ne işe yarayacağını anlayamadın. Fakat ikisi seni yıkıldıkları gibi yatağın üstüne atınca anladın. Attıkları yatağın üzerindeki kopuk ve dikenli tel gibi vücudu delen somyere temas edince, ağzından kaçırdığın iniltiye hiç aldırmayıp bir şey olmamış gibi duruyorlardı. Heyecanını belli etmemek için dudaklarını ısırdın. Acaba işkenceye hemen mi başlayacaklardı yoksa daha sonra mı? Hayır, hemen başlayacaklardı. Çekingen tavırlı bir yüzbaşı öksürerek ve kızarak içeri girdi. İzninizle, günaydın, izninizle. Yarı çıplak ve kanlar içinde bir insanın böyle bir yatağa yatırılmış olmasının yarattığı görünümden habersizmişçesine yazıhanenin başına geçip oturdu. Bir dosya koydu önüne, kalemleri düzeltti. Yorga Panagoulis'e ilişkin olduğu belli bazı sorulara yöneltti. Adın ne? Doğum yılı? Hangi bölükteydin? Sen konuşmadığın için o senin adına yanıtları veriyordu. ''Aa, affedersin, burada yazılı. 1939'luymuşsun. 39'lulardan birçok kişiyi tanırım. İyi çocuklardı. Bunlardan biriyle 534 no'lu kampta birlikteydik. Yüzbaşının rolü nedir?'' diye soruyordun içinden. ''Buraya bir boşluğu doldurmak için mi gönderilmişti, yoksa başlayacak şenliğin açılışını yapmaya mı gelmişti? Psikoloji bölümünden gönderilerek nazik davranması, böylece senin güvenini kazanması ve ağzından bir şeyler alması amacı mı güdülüyordu?'' Şurası kesindi, önemli bir görevi yoktu. Onu müthiş de korkutmuşlardı. Nitekim kapı açıldığında sanki bir şey sokmuş gibi havaya zıpladı. Girenler üst rütbeli subaylar değillerdi. İki sivildi. Yüzbaşıyı bir yana itip başlarıyla gitmesi için ona işaret ettiler. Yatağın önünde durarak bir tomar kağıt hışırdattılar ve harflerin üstüne basa basa konuştular. Ben emniyetin antikomünizm şubesi komiser yardımcısı Malios. Ben de aynı şubede komiser muavini Babalis. Eskiden küçükken korkunç bir film seyretmiştin. Bu bir kurgu bilim filmiydi ve başroldekiler birer robottu. Özel bir formül sonucu bu kişiler çocuk olarak doğmuyorlardı da büyük ve giyimli olarak dünyaya geliyorlardı. Başlarında şapkaları ve ayaklarında pabuçları olduğu halde doğan bu kişilerin tümünün boyu ve yüzleri aynı, hareketleri ya da oturuşları birbirinin eşiydi. İşte o iki kişi filmdekileri anımsattı sana. İlk bakışta hiçbir belirgin yanı olmayan, zararsız insan tipleriydi. Özellik göstermeyen hatlar, gri elbiseler, kravatla gömlekler. Fakat dikkatle bakınca, üzerinizde korku yaratan kişilerdi. Bunun nedeni, birinin uzun boylu, ötekinin kısa, birinin zayıf, ötekinin tıknaz, birinin bıyıklı, ötekinin bıyıksız olmasına karşın, birbirlerini canavarca görünüşte benzeşmeleriydi. Aynı insanın çift gölgesi gibiydiler. Örneğin, bacaklar açık, göbek dışarıda duruşları. Bir hastanedeymişsin gibi seni süzüşleri. Kullandıkları ses tonu da aynı. Birbirini tamamlayan cümleleri. Biri bir cümleyi bitirince, öteki ardından gelecek cümleyi tamamlıyordu. Fakat ardından gelen cümle ayrı bir şey anlatmıyor. İkinci cümle birincinin mantıksal devamı oluyordu. Yankı gibi. Tak tak, tak tak, tak tak. Teğmen, sana ait bilgiler var elimizde. Kardeşin Aleko'ya ait olanlar da elimizde. Tak, tak. Senin hakkında her şeyi biliyoruz. Sen de bizim hakkımızdakileri biliyorsundur. Zaten yabancı radyolar bu konuya çok ilgi gösteriyorlar. Hepsi yalan. Sistemimizin işkence yapmaya ne ihtiyacı var? Tak, tak. Biz sorguya çektiğimiz kişiyi olaylarla, sabrımızın bir araya getirdiği kanıtlarla ezeriz. Yani iyiliğimizde silahsızlandırılmış bir duruma gelmiş olur. Tak, tak. Biri bize, ben falancanın evinde gizlenmiştim fakat onu lütfen bir şey yapmayın, bir aile babasıdır demişti. Ve biz de bir şey yapmadık. Yalnızca gidip kendisine biraz öğüt verdik. Tak tak. Dostluk iyi bir şeydir. Fakat sonunda hapse düşebilirsin ahbap dedik ona. Ayaklarımıza kapanarak bir daha böyle bir şey yapmayacağına yemin etti. Tak tak. İşte bu nedenle komünistler bizden nefret ediyorlar. Profesyonel yeteneğimiz, ideolojik ikna gücümüz nedeniyle. Fakat biz sizi bu konuşmalarla yormak istemiyoruz Teğmen. Yalnızca birkaç soru sormak amacındayız. Örneğin, saklandığın evin adresini sormak istiyoruz. Böylece öteberini alırız ve giyinebilirsin. Çıplak duramazsın herhalde. Nerede oturuyordun Teğmen? Tak tak, tak tak. Göz bebeklerin birinden ötekine bir saatin sarkıcı gibi gidip geliyordu. Onlardan hangisinin Malios, hangisinin Babalis olduğunu anımsayamadığından, aynı kişinin çifte görüntüsü gibiydiler. Sesler de birbirinin yankısıydı. Nerede oturuyordun Teğmen? Evet, nerede oturuyordun Teğmen? Bunların bu benzeşen davranışlarını kırmak, birbirinden ayırmak gerekirdi. Bunlara yanıt vermek gerekirdi, yoksa çıldırırdı insan. Anımsamıyorum. Anımsamıyor musun? Hayır, anımsamıyorum. Peyman, sen sorguya çekilmek nedir bilir misin? Sorgu sayesinde anımsama olanağı doğar. Herkes için doğar. İnanın ki böyledir. Size anımsamıyorum dedim. Anımsayacağım da yok. Belki biraz gerginlik içindesiniz Teğmen. Bir konyak ya da kahve ister misiniz? Hiçbir şey istemem. Orada rahat değilsiniz. Şu sandalyeye geçmek ister misiniz? Hayır. Böyle iyiyim. Hadi Teğmen, hadi. Çocuk gibi davranıyorsun. Hayır. Hiçbir işe yaramamıştı. Hakaret belki iyi sonuç verirdi. Denedin. Kapa çeneni Malios. Kapa çeneni Babalis. Bu yöntem işe yaradı. Birbirinden farklılaşmıştı davranışları sonunda. Ellerindeki kağıt tomarlarını havaya fırlatarak birbirinden değişik sesle bağırmaya başladılar. Bize çeneni kapa diyen sensin ha? Seni gidi katil seni. Neden? Evet ben öldürdüm ve övünüyorum, sorumluluğu üzerime alıyorum demiyorsun. Neden erkek gibi davranmıyorsun? Ne erkeği? Ne erkeği? Görmüyor musun erkek olmadığını? Alçağın biri titriyor korkudan. Sen hadımın tekisin Malios. Sen de öylesin Babalis. Seni piç seni. Babalis. Senin üstüne atlarken Malios koluna yapışarak zor durdurdu. Yapma Babalis. Sükunetini bozmak bir işe yaramaz. Teğmen nasıl olsa sağduyuyla davranacaktır eminim. Sağduyu mu dedin? Biz ona nazik davranacağız. O ise amacı yarıda kalmış bir katil olduğu halde bize hakaret edecek ha? Sakin ol. Tekrar ediyorum. Birazdan bize hakaret edemez artık. Hakaret edecek gücü bile kalmayacak. Pekala. Fakat birden kapı açıldı ve Teofilo Yannakos hışımla girdi. Bağırıyordu. Ona çok iyi davrandınız. Onu bana bırakınız. Çok safsınız. Ona özel yöntemler uygulamak gerektiğini anlayamadınız ha? Sen bana şöyle bir şey anlatmıştın. Her baskı rejiminde, her diktatörlükte bu ister sağ, sol, ister batıda, ister doğuda, ister düne ait, ister bugüne, ister de yarına ait bir diktatörlükte olsun, sorguya çekme yöntemi tam anlamıyla birbirinden farksızdır. Birbirinden kopya edilen tiyatro sahneleri gibidir. Sorguyu yapmak için giren, çıkan kişiler hep aynı senaryo ve senaryoyu uygulayan kişi. Bu da soruşturma görevini üzerine alan biridir. Bütün bu kişilerin ayrı rolleri bulunduğunu fakat amaçlarının tek olduğunu da anlatmıştın. Kurbanı itirafa zorlamak. O kişilerin başarılı olmaları için rejisör bekler. Bu sırada davranışlarını karışmaz. Nasıl olsa elinde müthiş bir silah bulunduğunu bilir. Bu, zaman denilen silahtır. Sorgusu yapılan kişinin zamana yenik düşeceğini bilir. Yenik düşmemek için kurbanın o silahı etkisiz duruma getirmesi gerek. Komedinin olağan akışını engellemek için bir karşı silahla davranmalıdır. Açlık grevi ve saldırganlık uygulama, saldırganlık şiddete karşı şiddet uygulamasıdır. Böyle yapınca onlar seni daha çok döverler, bayıltıncaya dek döverler. İşte bunlar karşı saldırının bazı yollarıdır. Sarsıntı ve darbeler sonucunda bayılır ya da açlık grevi nedeniyle komaya girersen sorgu durdurulur. Bu sana direnme ve yeniden yapılacak işkenceleri, daha dirençli bir biçimde senaryonun akışını öğrenmiş olarak karşılama avantajı verir. Sen bana bütün bunları bilmediğini fakat Malios'ta Babalis o ikili monoloğu başlatınca sezinlediğini söylemiştin. İkisini dinleyip gözleyerek perde arkasında çok yetenekli bir rejisör tarafından sahneye konan kopya bir oyun oynadıklarını sezmiştin. Çekingen ve toy yüzbaşı tarafından zaten karıştırılan zihnini bunlar da yıpratmayı amaçlıyorlardı. Bunun üzerine yine sezginlerinle şuna karar vermiştin. Bir an önce kendini dövdürtecek biçimde davranmalıydın ki yapılan işkence sonucu bayılınca yalnız vücudun değil zihnin de dinlenmiş olacaktı. Böylece hata payını azaltmış olabilirdin. Önemli olan fırsatı yakalayabilmekti. Bu fırsat anının geldiğini Teofilo Yannakos, siz buna iyi davrandınız, onu bana bırakın. Saflar, ona karşı özel yöntemler uygulamak gerektiğini anlamadınız mı diye gürleyerek odadan girdiğinde anlamıştın. Sonra sana dönerek bağırdı. Zaten senin kim olduğunu biliyoruz. Cani seni. Kolaylıkla anladı kim olduğunu. Sen İsrail'den kaçan, gemiden firar eden hainsin. Seni hain seni. Zamanı gelmişti. Fırsatı kaçırmamak gerekirdi. Sırtlan çevikliğiyle yataktan fırlayıp onun elini pençe gibi kavradın, yüzüne bir tane indirdin ve kükreyerek sen Teofilo Yannakos'sun diye bağırdın ve ardından olanlar oldu. Olmasını istediğin şeyler oldu. Malios ve Babalis kopan birer yay gibi kontrollerini kaybettiler. Elleri coplu üç çavuş da çakılmış oldukları yerden sonunda kımıldayarak hepsi birden senin üstüne atladı ve Teofilo Yannakos'u elinden aldılar. Senin saldırın senden daha güçlü ve avantajlı altı kişiyle bir düelloya dönüşmüştü. Yumruklar önden, arkadan, Yandan üzerine dolu gibi yağarken, Job tekme darbeleriyle yere düşüp kalkarken, sağa sola kah tekme, kah dirsek darbeleri indiriyor, kah kafa atıyordun. Bütün bunları ağa düşmüş fakat ağı koparmaya kararlı bir vahşi sırtlan gibi yapıyordun. Masa ters döndüğü sırada bir sandalyede Babalis'in yanı başından uçup gitmişti. Babalis korkudan kapıya koşarak kakviye kuvvet istedi. Teofilo Yannakos boşuna vazgeçirmeye çalışıyordu Babalis'i takviye kuvveti istemekten. Düştüğü duruma başkalarını da tanık olmasını istemeyen Teofilo Yannakos takviyeye ne gerek var diye bağırıp duruyordu. Ama o arada makineli tüfekli bir astsubay yardıma geldi. Buysa senin patlak vermesini istediğin fırtınadan da iyiydi. Ağı parçalamıştın ve makineli tüfeği ele geçirmek için saldırarak pençelerinin arasına geçirmiştin. Astsubay tüfeği demirden parmaklarla tutuyormuş gibi sıkı sıkıya kavramış olduğu halde sen öylesine can havliyle saldırıyordun ki başına, omuzlarına, kollarına inen copları fark etmiyordun bile. Yalnızca onların bağırış çağırışlarını duyuyordun. Bağırış çağırışa rastgele inen copların çıkardığı sesler de ekleniyordu. Coplar öylesine rastgele iniyordu ki bazen Malyos da kızarak dönüp cop indirene bir tekme vurmaya kalkışıyordu. Bu tekmede yanlışlıkla Babalis'i buluyordu. Buna sinirlenen Babalis elinin tersiyle bir tane indirdiği gibi bu da Malyos'un ağzını dağıtmıyor muydu? Böylece kavgada araları açılıyor ve ''Budala bana vurduğunu farkında değil misin?'' diye birbirine çıkışıyorlardı. Bu karambol öyle bir hal aldı ki birbirlerini vurmamak için bu kez de ellerini kaldırmaya çekinir olmuşlardı. ''Dur, sen kımıldama, yoksa sana inecek.'' ''Onun oyununa geldiğinizin farkında değil misiniz? Yalnızca onunla meşgul olunuz. Bu arada sen makineli tüfeği alabilmek için astsubayla tutuştuğun güreşi sürdürüyor ve astsubayın parmaklarının sonunda yavaş yavaş gevşediğini hissediyordun.'' Çektikçe onun parmakları gevşiyordu. Makineli tüfeği elinden almak üzereydin. Aldın da eline geçmişti. Makineliliğiyle hedefini bile seçmiştin ve birden gözün karardı. Yerle gök yer değiştirmiş gibi oldu. Önün karardı, gözlerine yıldızlar doluştu. Hayır, bayılmamıştın. Job yalnızca sersemletmişti. Göz kapaklarını kaldırıp nerede olduğunu, senin neyin hareketsiz duruma getirdiğini anlamak için etrafına bakındın. Tekrar yataktaydın. Bu kez ayak bileklerinden, kol bileklerinden bağlamışlardı seni. Göğsünün ortasına da bir çavuş oturmuştu. Başka biri de bacaklarına. Sana doğru eğilen Teofilo Yannakos hırıltılı bir sesle ''Seni külçe haline getireceğiz namussuz.'' dedi. Gözlerine baktın. Yüzüne tükürmek istedin ama tükürüğün kalmamıştı. Dinde kalmış çok az ıslaklığı toparlayıp dudaklarını arasına getirirken karşındaki durumu fark ederek deli gibi bağırdı. ''Sopayı verin.'' Elinde bir sopayla Babalis ilerledi. Şimdi görürsün kiralık katil seni. Ayak tabanlarına sopayı indirdi. Bir kez, iki kez, on kez. Falakaya diye bağırdı. Dayanılması zor bir acı, yalnızca acı değil, bir elektrik akımı gibi. Ayaklardan beyne çıkan, beyinden kulaklara inen, sonra mideye, karna ve en büyük spazma merkezi olan diz kapaklarına dek ilerleyen bir elektrik akımı. Bu arada bir ses belirdi. Aralıklarla tempo tutuyordu. Al bakalım, şunu da al, bunu da, bunu da. Bu arada zihninden şöyle bir şeyler geçti. Bayılmak en iyisi. Tanrım, bir bayılabilsem. Bağırmayıp bayılabilsem. Bağırmamayı nasıl becermeli acaba? Ve yeniden bağırmaya başladın. O zaman daha kötü bir şey oldu. Çünkü Teofilo Yannakos bağırmaman için ağzını tıkadı. Hem ağzını hem burnunu. Baş parmakla işaret parmağını burnuna ve avucunu da ağzına götürdü. Yapmayın. ''Boğulmak istemiyorum. İstediğiniz kadar dövün fakat havamı almayın. Biraz hava. Ne olur biraz hava. Tanrım bir ısırabilsem onu. Dişlerimi kımıldatabilsem de parmağını bir ısırabilsem. O zaman parmağını geri çeker. Ben de bir an soluk alabilirim. Sende kalmış ne denli enerji varsa hepsini toparlamaya çalıştın. Çene kemiklerinde odaklaştırdın. Yavaş ama çok yavaşça çene kemiğini oynatarak açtın ve sağ elinin serçe parmağını kuvvetlice dişledin.'' Bir gıcırdama oldu. Ardından Teofilo Yannakos bir çığlık attı. Kanlar içindeki parmağı orta yerinden kırılmıştı. İşte o anda linç olayı başlıyordu. Satılmış, satılmış, satılmış, kiralık katil, orospu çocuğu, satılmış. Hepsi koro halinde çığlık atıyordu. Üniformalılar korosu çığlık çığlığıydı. Kimi sana tokat indiriyor, kimi başını yatağa sürtüyordu. Kimi de vücudunun orasına burasına vurarak bedenini artık tepki göstermez duruma getirmekteydi. Kopuk somya parçaları da etine geçiyor. Tüm bu acılar vücut devinimini sıfıra indiriyordu. Bir bayılabilsem, Tanrım, ne olur Tanrım beni bayılt, bir an için öldür, bir an için. Birazcık huzur ne olur. ve ardından karanlıklara daldın. Derin bir karanlık. İçine kurtarıcı gibi daldığın bir uçurum. Sonra sessizlik. Ağzına kan doluşunun, şakaklarda patlamaların ve duygularını yitirmenin verdiği rahatlığın beraberinde kulaklarına getirdiği arı vızıltısına benzer tek düze ses ya da sessizlikti bu. Biraz ölmekti. Gözlerini tekrar açtığında yalnızca el ve ayak bileklerinden bağlı değildin. Mide düzeyinden geçen bir kemer seni hareketsizleştirmişti. Bacakların, kolların, belin senin değildi sanki. Yalnızca yüzünü varlığını hissedebiliyordun. Öyle bir duyguydu ki başını vücudundan ayırmışlardı da kafan yaşamayı ayrıca sürdürüyordu. Dilini dudaklarının üzerinde gezdirdin. Dudakların bir devin dudaklarıymış gibi geldi sana. Müthiş şişmiş olmadı diye düşündün. Göz kapaklarını kaldırmayı denedin. Kımıldatamadın. Sanki oldukları yere yapışmışlardı. Herhalde göz kapaklarımdı, müthiş şiş diye düşündün. Yapışmış kirpik perdesinin ötesinde hayal meyal insan şekilleri görüyordun. Hızlı hızlı soluk alan şekillerdi bunlar. Biri gülüyordu. Amma dayak yedi. Önünde soluk soluğa kalmış bir gölge kıpırdandı ve Theophilonakos şöyle dedi. İşte o. Gölge sana doğru yaklaştı. Üstünü bir bulut gibi kapladı. Çekingen bir ses sordu. Beni tanıdın mı? Senden çok cılız bir hayır çıktı. Yalancı, harp okulunda birlikte öğrenciydiniz ve onu tanımıyorsun ha? Diye araya girdi Theophilonakos. Gölge biraz daha eğildi. Senin Yorgo olmadığını belki anlamıştı da bunu açıklayacak cesareti göstermiyordu. Ne susuyorsun diye çıkıştı Theophilonakos. Gölgeden ter damlaları düşüyordu üstüne. Söyle bakalım, o mu değil mi? Theophilonakos ısrarla soruyordu. Bilmem ki. O olmalı. Fakat değişmişe benziyor. Belki sizin yaptıklarınız değiştirdi onu. Peki, öyleyse yarın yine gel. Ertesi gün geldi, daha sonraki günde, bir sonraki günde. Fakat her geldiğinde aynı yanıtı veriyordu. Çünkü her geçen gün tanınmaz hale geliyordun. Her geçen gün seni daha çok mahvediyorlardı. Subaylar, çavuşlar, erlerdi. Yani halkın çocuklarıydı bunu yapanlar. O halk ki uğruna ağlanır, acı çekilir, savaşın verilir ve suçu olmadığı gerekçesiyle her zaman hoş görülür. 5 yıl sonra soluk almanı engelleyen ağrıların nedenini anlayabilmek için seni röntgenine aldırmaya götürdüğümde doktor filmine şaşarak ''Bu adama ne yapmışlar böyle? Zedelenmemiş kaburga kemiği kalmamış.'' demişti. Evet, sağlam tek bir kaburgan bile kalmamıştı. Demir çubukla hepsini parçalamışlardı. Sol ayağını sopa darbeleriyle ufalamışlardı. Bu yüzden bir ayağın kısaymış gibi topallayarak yürüyordun. Bileklerin ise uzun süre tavana asılı kalmaktan soyulmuştu. Omuzların ve kolların duyarlılıklarını kaybedinceye dek bir iple tavana asılı kaldığından bilek kemiklerinde pek tutmuyordu. Hele sağ bileğinde saat takınca nasıra benzeyen bir kabartı oluşuyor. Kayışla temas sonucu nasır azıyordu. Saat bile takamıyorum diyordun. Göğsünde söndürülmüş nice sigara yanığının izi vardı. Sırtında ve göğüs kafesinin yan tarafında çelik gırbaçlardan kalma izler. Bacaklarında, hayalarında yaralar. Fakat en etkileyicisi kaburga boşluğuna rastlayan Theophilonakos'un kağıt kesicisini sapladığı yerdeydi. Papadopoulos'un kardeşi Konstantin Papadopoulos tabancasını şakağına dayadığı sırada Theophilonakos ''Kabine saplarım ha, kabine saplayacağım.'' deyip duruyordu. Orada düzensiz büyüyen et parçacıkları, beyaz gözyaşı damlacıkları kabartması gibiydi. Dokununca pirinç taneleri sertliğinde ele geliyorlardı. Röntgenin alındığı gün doktor elini üzerinden geçirirken ''İnanılmaz şey, Tanrım.'' diyordu. Bir de iz bırakmayan işkenceler vardı. Örneğin tam uykuya dalacağın sırada sıçrayarak uyanmak, boğuluyormuşsun gibi içine işlemiş korkular. Boğulmaya en az dayandığını görünce bu işkenceyi tercihen başvuruyorlardı. Fakat Theophilonakos'un parmağını dişinle kırdıktan sonra işkence sırasında yüzünü örtü koyuyorlardı artık. Bütün bunlara ek olarak tabii seks organı işkencesi eksik değildi. Tam olarak neler yaptıklarını hiçbir zaman anlatmadın. Kesin sorular sorduğumda sararıyor ve içine kapanıyordun. Fakat bunlardan birini açıklamıştın. Seni soyuyorlar, yatağa bağlıyorlar, erkeklik organını kaldırmak için okşadıktan sonra bir iğneyi içine sokuyorlardı. Bir yorgan iğnesi büyüklüğündeydi bu. Sonra iğneyi yakıyorlardı. Etkisi bir elektroşoktan farksızdı. Ölmemen için de bütün bu işler stetoskopla başında bulunan bir doktor gözetiminde yapılıyordu. Kardeşin Yorgo'ya ilişkin konuları olduğu için istesen de yanıtlayamayacağın sorularla dolu bir 15 gün böyle geçti. Söyle Teğmen, kim yardım etti sana? Patlayıcı maddeyi hangi kışladan aldın? Suikastten kimler yararlanmayı tasarlıyordu? Suç ortaklarının isimleri ne? Nerede oturuyorlar? Kardeşin Aleko nerede yaşıyor şimdi? Son olarak ne zaman gördün onu? Gemiden kaçtıktan sonra hangi evde gizlendin? Kabini kim açtı? Ve sen hep susuyordun. Yalnızca inlemek ya da bağırmak için ağzını açıyordun. Sonra 15. gün mavi elbise giymiş, beyaz gömlekli ve mavi kravatlı biri geldi. Elleri bakımlı bir erkekti. Tırnakları o kadar parlıyordu ki oje sürmüş gibiydi. Ondan ilk gözlediğin özellik bu oldu. Çünkü elinde Yorgo yazılı ve üzerinde de çok gizli damgalı bir dosya vardı. Adamın yüzüne bakmayı sonradan bıraktın. Gözünü o dosyadan ayıramıyordun. Yüzünün bakımlılığı da ellerine uygundu. Sinek kaydı tıraş ve masaj yapılmıştı. Yüz çizgileri keskin ve ciddi bakışlıydı. Geniş alnı, uzun burnu, ince bir ağzı vardı. Göz kapakları düşük, gözleri derindeydi. Kalın gözlük takıyordu. Bir an için seni gözledi. Sana uzaktan, sanki sen bir insan değil de neymişsin gibi baktı. Sessizlik içinde kağıtları karıştırdı. Sonunda dudaklarını kıpırdattı ve donuk bir sesle şöyle dedi. Ben Albay Nicolo Hazizikis'im. Esa'dan. Birazcık görüşelim Aleko. Şimdi kendini daha iyi hissediyor musun? Yoksa sana kısa adına değil de Aleksandros diye mi hitap edeyim? Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 49.